Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahkum. Ya mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Hordat 1401, Hicri Kameri 27 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 29 Mayıs 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran kabinesi bugünü ülke genelinde yaz ilan etti. Tacikistan Cumhurbaşkanı bugün İran'a gelecek. İran, diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekete karşı çıktığını bildirdi. Siyonist bayrak yürüyüşünün arifesinde Hamas füze denemesi yaptı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz stratejiktir dedi. Nijerya'da gıda dağıtımı izdihamında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran hükümet heyeti Abadan kazasında hayatını kaybedenlerin anısına yaslı ailelerle taziyelerini sunarken aileleri ve başta Abadan şehri olmak üzere Khuzestan eyaleti halkına taziyelerini bildirmenin yanı sıra bugünü tüm ülkede genel yas ilan etti. Abadan Vali Yardımcısı dün yaptığı açıklamada Abadan Metropol binasının çökmesi sonucu enkazın altında bir ceset daha bulunması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.
Tacikistan Cumhurbaşkanı bugün siyasi ve iktisadi bir heyette İran'a gelecek. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in resmi daveti üzerine üst düzey bir siyasi iktisadi heyette bugün Tahran'a gelecek. Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın iki günlük İran ziyaretinin gündemi Tahran'da resmi bir karşılama, iki cumhurbaşkanı arasında ikili görüşme, İran-Tacikistan delegasyonları arasında istişareler, ekonomik, bilimsel, siyasi ve kültürel işbirliğine ilişkin çeşitli belgelerin imzalanması ve iki cumhurbaşkanı arasında bir basın toplantısını içeriyor. Bilindiği gibi İran Cumhurbaşkanı Reisi Eylül 2021'de Tacikistan mevkidaşının daveti üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitmiş ve bu ziyarette İran ile Tacikistan arasında 8 işbirliği belgesi imzalanmıştı. İran, Tacikistan hükümetinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi ve Duşanbe'de Büyükelçiliği kuran ilk ülkeydi. İki ülkenin ırk, tarih, kültür, din ve dil açısından yakınlıkları ve ortaklıkları sebebiyle hiçbir ülkenin Tacikistan ile İran İslam Cumhuriyeti kadar yakın bağları yoktur. Tacikistan, İran'ın dış politikasında da yüksek bir konuma sahip ve İslam İnkılabı rehberi iki ülke arasındaki ilişkileri akrabalık ilişkileri olarak atıfta bulunmaktadır.
İran Dışişleri Bakanı, İran ve Tacikistan'ın birçok tarihi, medeniyet, kültürel ve dil gibi ortak noktası var ve bu devasa kapasite iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesinin önünü açacaktır, dedi. İran'a göre bugün Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffer Hüseyinzade, Tacikistan Devlet Başkanı İran'a yapacağı ziyaretin arifesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Görüşmede Emir Abdullahyan, Tacikistan Devlet Başkanı'nın Tahran'a yapacağı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti'nin birçok tarihi, medeniyet, kültürel ve dil zenginliğine sahip olduğunu kaydetti ve bu kapasite iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesinin önünü açacaktır, dedi. Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyinzade de iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlardaki önemini vurgulayarak Tacikistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Görüşmede ikili ilişkilerdeki son durum ile geçen yıl İran Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan'a gerçekleştirdiği ziyarette varılan anlaşmaların yürürlüğü de ele alındı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yunanistan'la ilişkileri üçüncü bir tarafın emriyle korsanlık gibi bir konunu gündeme getirmesiyle ve derin hesaplarla bozulmamalı, dedi. Hatipzade Twitter hesabından şöyle yazdı. İran'ın Yunanistan ve halkıyla her zaman ilişkileri karşılıklı saygıya dayalı olmuştur. Hatipzade, ilişkilerimiz üçüncü bir tarafın emri üzerine korsanlık da dahil olmak üzere dar görüşlü hesaplarla bozulmamalı, dedi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Gemilerin mürettebatı emniyette ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu geçen cuma günü Fars Körfezi sularında ihlaller sebebiyle iki Yunan petrol tankerine el koydu. İki tanker Asalü'ye yakınlarında ve Bender Lenge yakınında durduruldu ve el konuldu. İran bu girişimi Yunanistan'ın İran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve Yunanistan'ın deniz korsanlığından el çekmesinin istenmesinin ardından geldi. Yunanistan İran bandralı petrol tankerine el koymuş ve böylece uluslararası korsanlık örneği sergilemiştir. İran bu korsanlıktan Yunan hükümetini sorumlu tutmuştur.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarına yönelik olası askeri harekata ilişkin yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata veya güç kullanımına karşıdır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye-Irak sınırında olası bir Türk askeri harekatı ile ilgili bir soruya cevaben şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor ve bunu bu ülkelerin toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliklerin ihlali olarak değerlendiriyor. Bu da durumu daha da karmaşık hale getiriyor ve tansiyonu yükseltiyor. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlarken bu endişeleri gidermenin tek yolu diyalog, komşularla ikili anlaşmalara ve toprak bütünlüğüne saygıda dahil olmak üzere eşik sürecinde varılan anlaşmalara saygı duymaktır. Suriye'nin birliğini ve ulusal egemenliğini ve kuvvet kullanmama ilkesine uyulmasını değerlendirir, dedi. Hatipzade, son birkaç yılın tecrübesi diğer ülkelerdeki askeri harekatın sadece aramızdaki sorunların çözümüne yardımcı olmadığını, aynı zamanda insani sonuçların endişe verici olduğunu ve bölgedeki durumu kışkırtacağını göstermiştir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dost ve komşu ülkeleri yapıcı diyaloğa başlamaya çağırdı ve şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi krizin tırmanmamasını ve tek kurbanı savunmasız ve sivil halkın olacağı herhangi bir çatışmayı önlemede rol oynamaya hazırdır.
Suriye'nin Halep şehri dün Türkiye'nin işgali ve Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelere tekrarlanan saldırılarını ve kötü niyetli planlarını reddetmek için protesto gösterisine sahne oldu. Halep kentindeki Sadullah el-Cabiri meydanında ve kuzey kırsalındaki Tel Refat'ın merkezine toplanan göstericiler, ulusal bayraklar ve pankartlar taşıyarak tüm Suriye topraklarından derhal çıkış ve uluslararası yasalara ve Suriyelilerin iradesine bağlı kalması çağrısına bulundular. Kuzey kırsalında yüzlerce Tel Refat sakini ve komşu köyler toplanarak ordunun kahramanlığını yücelten Türk işgalci ve paralı kiralıkları tarafından bölgenin terör örgütleri tarafından sürekli bombalanmasını, saldırganlık araçlarını kınayan sloganlar attılar. Bilindiği gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kuzey Suriye'ye askeri bir saldırı tehdidinde bulundu.
Haber kaynakları bu sabah Kuzeydoğu Suriye'deki bir Amerika askeri üssünde birkaç patlamanın duyulduğunu bildirdi. İran'ın Saber News Telegram kanalından alıntı yaptığı habere göre Irak sınırına yakın Al-Omar petrol sahasındaki Amerika askeri üssünde birkaç patlama meydana geldi. Habere göre Amerika askeri üssüne 12 adet grad füzesi fırlatıldı. Patlamalar ve olası hasarlar hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi. Amerika işgal güçleri GASP olarak bilinen Suriyeli Kürt milislerle Suriye ada bölgesindeki petrol sahalarının çoğunu sultasında tutarak işbirliği yapıyor. Amerika liderliğindeki uluslararası güvenlik yardım gücü ISAF, Suriye petrolünü çalmaya ve Suriye halkını kuşatmaya devam ederken Doğu Suriye'deki güçlerini de her geçen gün güçlendiriyor. Suriye hükümeti Doğu ve Kuzeydoğu Suriye'deki bu terörist güçlerin ve Amerikalıların petrol yağmalamaktan başka bir amaçları olmadığını ve yasa dışı varlıklarını sona erdirmeleri gerektiğini defalarca vurguladı.
İran Çevre Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selacege, Iraklı yetkililerle toz bulutlarını kontrolünü görüşmek üzere dün öğleden sonra Bağdat'a gitti. İran'a göre İran Çevre Kurumu Başkanı, Bağdat'ta Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Casım El-Fellahi tarafından karşılandı. İran Çevre Kurumu Başkanı bölgesel uyum ve teamül sağlanarak vatandaşlarımız ve bölge ülkeler için tozla mücadelede uygun kazanımlar elde edileceğini umuyorum dedi.
İran Sağlık Bakanı İran'dan Venezuela'ya ilk korona aşısı sevkiyatının ihracatının yapıldığını duyurdu. İran'a göre İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, İran'ın 4 milyon doz korona aşısı ihraç etmeye hazır olduğunu açıklayarak, İran'dan Venezuela'ya ilk parti korona aşısı ihraç edildi dedi. İran Sağlık Bakanı, farklı ülkelerden 9 sağlık bakanı ile görüştüm ve diğer ülkelere aşı ihraç etmeye hazır olduğumuzu açıkladım dedi.
İran Ticareti Geliştirme Örgütü, İranlı üreticilerin 75 dev Alman şirketiyle müzakere ve anlaşma yaptığını duyurdu. Ticareti Geliştirme Teşkilatı, Uluslararası Ticaret Merkezi ile ortak projesinin hayata geçirmesiyle Almanya ile ticaretin kapıları İranlı üreticilere açılmış, 75 Alman dev şirketiyle görüşmeler yapılmış, çeşitli sözleşmeler ve mutabakat zaptı imzalanmıştır.
Filistin İslam Lideriniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, cumartesi gecesi direnişin Siyonist bayrak yürüyüşüne karşı koymak için birçok seçeneği olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Haniyeh, bugün yapılması planlanan Siyonist bayrak yürüyüşüne tepki olarak tüm seçenekler masada ve her türlü senaryoya hazırız dedi. Filistin İslam Lideriniş Hareketi'nin yurt dışındaki lideri Halid Meş'al de cumartesi gecesi Filistin dışında Siyonistler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığa atıfta bulunarak Siyonist rejimle her türlü ilişki kesilmeli dedi. Halid Meş'al, Siyonistlerin bölgeyle meşguliyetlerini, Amerika desteğini ve bazı ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesini kötüye kullanarak Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeye çalıştıklarını vurguladı.
Siyonist İsrail medyasına göre Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas dün gece Siyonist bayrak yürüyüşünün arifesinde bir füze testi gerçekleştirdi. El Meyadi'nin bildirdiğine göre Siyonist medya Hamas'ın Gazze'den denize 8 füze fırlattığını bildirdi. daha önce Fetih Hareketi'nin askeri kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları, Cuma gecesi Siyonist rejimi Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik herhangi bir saldırının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı. El-Aksa Tugayları, Siyonist rejimi Mescid-i Aksa ve Cenin kampının herhangi bir şekilde hedef alması halinde Siyonistlere acı darbeler indireceği ve rejime karşı tüm cepheleri ateşleyeceği tehdinde bulundu. El-Aksa Şehitleri Tugayları işgalcilere karşı her zaman ve her yerde saldırı ve harekat talimatı verdik dedi. Bu arada Filistin İslam Direniş Hareket Hamas, Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki Filistinleri ve Batı Şeria'da yaşayanları işgal rejiminin Yahudileştirme faaliyetlerinin bir parçasını oluşturan bayrak yürüyüşünün planını boşa çıkarmak için bugün için işgal güçlerine karşı direnişlerini ve mücadelelerini daha da arttırmaya çağırdı.
Filistin Kızılayı, Batı Şeria'da Siyonist güçlerin açtığı ateş sonucu en az 30 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Son aylarda Siyonist milislerin ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik cinayetleri ve saldırıları çeşitli boyutlarda önemli ölçüde artmıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti sırasında katıldığı Azerbaycan Cumhuriyeti Teknofest Fuarı'nda iki ülkenin birçok ortak projesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Türkiye'nin gücünün kendilerine güç verdiğini vurguladı. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesini kabul etti.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son zamın ardından benzinin litresi 25 lirayı, motorinin litresi ise 24 lirayı geride bıraktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Amerika'nın Ukrayna'daki deneyleri ve biyolojik faaliyetlerinin belgelerini yakında Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Silah Kontrolü ve Yayılmayı Önleme Daire Başkanı Vladimir Yermakov, dün yaptığı açıklamada ülkesinin Amerika'nın Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetleri konusunu yakın gelecekte Güvenlik Konseyi'nin halka açık oturumunda gündeme getirmeyi planladığını söyledi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan'da çok sayıda biyolojik laboratuvarlar kurdu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO yardımcısı bir röportajda Ukrayna'daki savaş nedeniyle milyonlarca insan açlığa ve kıtlığa maruz kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yardımcısı İtalyan Corriere gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak dünya çapında 18 milyon insan daha açlıkla karşı karşıya kalabilir. FAO'ya göre 2021'de yaklaşık 53 ülke gıda kıtlığıyla karşı karşıya kaldı ve 200 milyon insan açlık çekiyor.
Gıda yardımı için Nijerya'da kilise önünde bekleyenlerin kapıyı kırarak içeri hücum etme sonucu yaşanan izdiham faciaya yol açtı. En az 31 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Ve Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenen Real Madrid kupanın sahibi oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'nin Yunanistan'ı uyarması konusunda. Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok kriz yaşanıyor. Atina, Ege'deki adaları Türkiye'nin iddiasına göre uluslararası anlaşmalara rağmen usulsüz şekilde silahlandırması Ankara'nın itirazına sebep oluyor. Amerika ise Yunanistan'ı destekliyor. Bu bağlamda Siyonist rejim İsrail yetkilileriyle görüşünün dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuya değinerek Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Blöf yapmıyoruz. Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. Amerika'nın denge politikasına sapma görüyoruz. Uyarıyı da yaptık dedi. Bu bağlamda Yunanistan Ege adalarındaki egemenliğine meydan okuduğu gerekçesiyle Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e şikayet etti. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Büyükelçi Maria Teofili tarafından Antonio Guterres'e gönderen 4 sayfalık mektupta Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki adalarda Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve bölgeyi istikrarsızlaştıran düşmanca ve revizyonist bir politika izlediği iddia edildi. Haber ajanslarına sızdırılan mektupta Türkiye eylemleriyle bölgede barış ve istikrara zarar vermekle suçlandı. İki ülke arasında Ege Denizi'nde uzun yıllardır süren bir gerginlik var. Hatta savaş uçakları bile bazen karşı karşıya geldiği olmuştur. Türkiye ve Yunanistan NATO'nun iki aktif üyesi olmalarına rağmen bazen iki ülke makamları yeni tartışmalara girmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime bakıldığında iki taraf arasındaki ihtilafların köklerinin geçmişten günümüze kadar uzandığı görülmektedir.
Fakat Ankara ve Atina'daki gerilimler sırasında dış müdahalenin rolü de her zaman etkili olmuştur. Mevcut bağlamda Yunanistan'da yabancı askeri üs kurulması ve Ege adalarının silahlandırılma süreci ikili gerilimlerde özellikle Amerika ve İngiltere'den gelen dış müdahalenin daha etkin rol oynadığı yeni bir aşamayı başlatmıştır. Görünüşe göre Türk ve Yunan yetkililer son 30 yıldır çatışmadan kaçınmalarına rağmen şimdi yabancı hükümetlerin müdahalesiyle savaşı memnuniyetle karşılayabilirler. Ankara-Atina ihtilafları özüne girince Osmanlı İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağıldı ve İngiliz hükümetinin çabaları sonucunda imparatorluğunun Avrupa ve Asya'da birçok ülkeye bölündüğü gerçeği göz ardı edilmemelidir. Böylece günümüz Türkiye Mustafa Kemal Paşa çabalarıyla kuruldu. O sırada İngiliz hükümeti taleplerini yeni kurulan Türkiye'ye empoze etme çabalarını iki katına çıkardı. Bu taleplerden biri de Akdeniz ve Ege adalarının Yunanistan'a devredilmesiydi. Bu adaların çoğu Türk topraklarına çok yakındır. Bu yüzden olası bir Yunan askeri harekatı durumunda Türkiye tam bir kuşatma altında olacaktır. Böylece Meis Adası gibi ufak ve hatta dünyanın birçok haritasında bile görülmeyen ve Türkiye'yi çevreleyen ufak adaların Yunanistan'a devredilmesiyle Ankara ve Atina'nın sorunları giderek büyürken stratejik önemde kazanmış durumdalar. Bu küçük adalar iki NATO üyesi arasında savaşın önemli bir nedeni olabilir. Taraflar arasında elverişsiz koşullar yaşanırken sürpriz bir operasyon sırasında Türk ordusu 1974'te Kıbrıs Adası'nın bir kısmını ele geçirdi. Aslında Kıbrıs Adası'nın üçte biri Türkiye'ye, bu adanın üçte ikisi Yunanistan'a aittir. Fakat Türk ordusunun başka bir sürprizle Türkiye sınırına yakın diğer adaları işgal etmesi pek olası değil. Bu nedenle Yunan hükümeti Ege adalarını silahlandırırken Amerikan ordusuna askeri üs sağlamaya çalışıyor. Hiç şüphesiz Amerika ve Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın ana destekçileri oldukları için Türkiye, Yunanistan ve Amerika'nın bu tür hamlelerinden endişe duyuyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Putin'in gıda ve kimya ürünlerinin ihracatı şartını açıklaması konusunda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü kimyasal gübre ve tahıl ürünlerinin yeniden ihracatının başlaması için şartını açıkladı. Putin, gıda sıkıntısı ile ilgili küresel kaygılar ve fiyatların artması ile ilgili tahminlere değinerek, ülkesine karşı yaptırımların kaldırılması halinde kimyasal gübre ve tahıl ürünleri ihracatını tekrar başlatacaklarını belirtti. Rusya Cumhurbaşkanı yalnızca Rus ihracatını mı yoksa Moskova'nın limanları kapatması nedeniyle Şubat ayının sonundan bu yana askıya alınan Ukrayna'yı mı kastettiğini belirtmedi. Putin bu sözleri Perşembe günü İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptı. Rusya ve Ukrayna'nın birlikte dünya buğdayının %30'undan fazlasını ve yağlı tohumların %80'inin yanı sıra dünya mısırının önemli bir bölümünü ürettiği ve aynı zamanda Rusya'nın en büyük kimyasal gübre ihracatçılarından biri olduğu göz önüne alındığında bu stratejik ürünler dünyada bir gıda krizine neden olmuş ve yakın gelecekte küresel bir kıtlığa karşı çeşitli uyarılar yapılmıştır. Savaştan önce Ukrayna diğer ülkelere özellikle de Afrika'nın kuzeyinde daha fakir ülkelerine buğday, mısır ve ayçiçek yağı sağlamakla bu anlamda önemli bir tedarikçi sayılmıştır. Buna rağmen mevcutta tahıl Ukrayna silolarında depolanıyor ve ülke dışına taşınamıyor. Uzmanlar dünyanın sınırlı bir süre için yalnızca sınırlı bir buğday rezervine sahip olduğu konusunda uyarılar yapmaktadır. Yaygın kimyasal gübre kıtlığı, tedarik zinciri sorunları ve benzeri görülmemiş kuraklıklar bu krizin ana nedenleridir. Küresel gıda güvensizliği 2008 mali krizinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı diyen gıda uzmanları Birleşmiş Milletler'e dünyanın sadece 10 haftalık buğday deposuna ve rezervine sahip olduğunu belirtiyorlar.
Gıda uzmanı Sara Münker özel bir güvenlik konseyi toplantısında bu gıda güvenliği krizinin sebebi Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma değil ancak bu savaş uzun süredir yanan bir ateşi körükledi dedi. Rusya ve Ukrayna şimdi birbirlerini gıda ihracatını engellemekle suçluyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rodenko, çarşamba günü Ukrayna'yı limanlara mayın döşediği için tahıl ihracatını durdurmakla suçladı. Ukrayna, Moskova'nın yük gemilerinin demirlenmesini engellediğini ve işgal altındaki bölgelerden tahıl çaldığı iddiaları yalanladı. Bu bağlamda Andrei Rodenko, Rusya bazı yaptırımların kaldırması karşılığında Ukrayna gıda gemileri için insani geçişler sağlamaya hazır dedi. Aynı zamanda Amerika ve müttefiklerinin Ukrayna'ya saldırması üzerine Rusya'ya karşı sert yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varmaları pek olası değil. Batı sırf bu savaşı bahane ederek Rusya'yı zayıflatmaya ve hatta ekonomik ve sosyal çöküşe geçmesini sağlamaya çalışıyor. Bu yüzden yaptırımların düzeyi ve kapsamını korumaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Batı, Rusya'yı sürekli olarak enerji ve gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla suçluyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü yaptığı açıklamada Rusya enerji sektöründe yaptığı gibi gıda stoklarını geniş kapsamlı küresel sonuçlar olan bir silah olarak kullanıyor dedi. Bu düşmanca yaklaşıma karşılık Moskova, Putin'in durumunu açıklayarak özellikle dost olmayan ülkeleri ihracat kısıtlamaları getirirken dünya tarımı için hayati önem taşıyan stratejik gıda ürünleri ve kimyasal gübre ihracatını tek taraflı batılı yaptırımların kaldırılması şartına bağladı. Dolayısıyla temel gıda ürünlerinin tüketici ülkelere ulaştırılmasında pratik bir açmazın olduğu ve bunun dünyaya eşi görülmemiş bir gıda krizini dayattığı söylenebilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 8 Hordat 1401, Hicri Kameri 27 Şevval 1443 ve miladi 29 Mayıs 2022 Pazar. ...33 yıl önce bugün Hicri Şamsi 8 Hordat 1368'de İran'da Müslüman alim Ayetullah Mir Seyyid Ali Fani İsvani vefat etti. İran'ın İsvan kentinde Hicri Şamsi 1294'te dünyaya gelen Ayetullah Mir Seyyid Ali Fani İsvani 9 yaşından itibaren İslami ilimleri öğrenmeye başladı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden ders almasından sonra üst seviyelere yükselen Ayetullah Mir Seyyid Ali Fani İsvani, iştihat derecesine ulaştıktan sonra İsfahan'dan Necef-i Eşref'e gitti ve bu şehirde kaldığı 30 yıl boyunca fıkıh, usul, tefsir, kelam, ahlak ve diğer İslami ilimler dalında ders vermeye başladı. Hicri Şamsi 1352 yılında İran'a geri dönüp Kutsal Kum kentinde fıkıh ve usul dışında diğer İslami dallarda ders vermeye başlayan Ayetullah İsvani'den günümüze dek kalan eserleri arasında fıkıh, usul, kelam, felsefe, tefsir gibi İslami ilimler alanında 80 ciltten fazla kitaba değinebiliriz. Hac ve Umre Destürü, Fevaid Recaliye, Erbain Hadisi ve Fatiha Suresinin tefsiri eserleri Ayetullah Mir Seyyid Ali Fani İsvani'nin diğer eserler arasında yer almakta. ...115 yıl önce bugün Hicri Şamsi 8 Hordat 1286'da Sur-i İsrafil gazetesinin ilk sayısı İran Meşrute İnkılabı'ndan sonra yayınlandı. Bu gazete Sur-i İsrafil olarak bilinen Mirza Cihangir Han Şirazi, Vali Ekber Dehuda'nın önerisi ve çabaları ile yayınlandı. Bu gazete nihayet 32 sayısının yayınlanmasından sonra Meclisin Muhammed Ali Şah Gacar tarafından topa tutulması ve Mirza Cihangir Han'ın katledilmesi ardından bir süre tatil edildi ta ki Dehuda bu gazetenin birkaç sayısını Avrupa'da yayınladı, ardından tatil edildi. ...88 yıl önce bugün Hicri Şamsi 8 Hordat 1313'te Tahran Üniversitesi'nin kuruluş yasası İran Milli Şura Meclisi'nde onaylandı. Bu yasaya göre bu tarihte Yüksek Darul Muallim Okulu, Hukuk ve Siyasi Bilimler ve Yüksek Tıp Okulu olmak üzere yüksek okulların birleşmesiyle Tahran Üniversitesi kuruldu. Nihayet Hicri Şamsi 15 Behman 1313'te Tahran Üniversitesi'nin inşa çalışmaları başladı ve bir süre sonra öğrenci alımına geçildi. Günümüzde bu üniversite Orta Doğu bölgesindeki en muteber üniversitelerden sayılıyor. ...1102 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Şevval 341'de ünlü İranlı şair Ebu İshak Kesai Mervezi dünyaya geldi. İran'da Samani döneminin sonları ve Gaznevi döneminin de ilk başlarına denk gelen Ebu İshak Kesai Mervezi ilk başlarda saray şairiydi. Ancak bir süre sonra fikri ve itikat açısından büyük değişimlere uğrayarak züht ve ibadet etmeyi seçti ve Peygamber Efendimiz ve onun Mutahhar Ehl-i Beyti metinde vaaz vermeye başladı. Ebu İshak Kesai Mervezi Hicri Kameri 394'te vefat etti. O kendinden bir şiir divanı geriye bıraktı ki Fars edebiyatı alanında çok değerli bir eser sayılıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Basına pranga kanunu.
Star.
Bakan Çavuşoğlu çizgiyi çekti. NATO'ya girmek istiyorlarsa mecburlar.
Milli Gazete.
Okul ücretlerine %36, diğerlerine %100 zam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 27 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidarın çarpık seçim stratejisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye tam bir gündem karambolunda, her defasında muhalefet inisiyatifi ele alsa da iktidar cephesinde gündem saptırmaları devam ediyor. Parti devlet olarak yandaş ve çoğu partili kayyımlarla muhalefete mensup belediyeleri baskıyla sindirme, terörle iltisaklı ithamıyla İmamoğlu'nu tasfiye isnatlarından en son yine yargının siyasetin sopası olarak kullanılmasıyla Kaftancıoğlu'na getirilen siyasi yasakla muhalefeti yıldırma emrivakilerinden de bir şey çıkmaması üzerine yeni yeni dayatmalarla uyduruk gündemlerin ihdasına tevessül ediliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gündem saptırmada siyasette dini istismar ve suistimalin kullanılması bunların bir parçası. Ve şimdiki siyaseti hazırada particilik taraftarlığı ile bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösterilerek dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele bilmisle mecbur eden kışkırtmalarla toplumu kamplaştırıp kutuplaştırma tuzağı kuruluyor. Garip olanı hala ideolojik saplantılarla bazı medyatik yorumcuların bu oltaya takılmaları ve tam da iktidardakilerin istediği biçimde din dışı ve hatta din karşıtı gösterimiyle malzeme vermeleri. İktidarın baştan beri kurduğu dini mukaddes değerler üzerinden siyaset komplosuna gelmeleri. Bütünüyle siyasi konuları din savunuculuğu, din düşmanlığı kıskacına hapsetme tuzağına düşmeleri. Belli ki bütün anket ve kamuoyu yoklamalarında Cumhur İttifakı'nın artık %40'ların altına düşüp %33-35 bandında kaldığı, buna mukabil Millet İttifakı'nın %45'e yükseldiği vetirede iktidar cephesi tam bir panikte. Bilhassa demokratik parlamenter sistem işbirliğindeki partilerin açık irade beyanıyla demokratik muhalefetin meclis çoğunluğunu ve cumhurbaşkanı seçimini açık ara ile alacağının kesinleştiği ve 6,5 milyon almış HDP'nin de desteğini deklare ettiği süreçte vatandaşları yanıltmak uğruna her türlü tahrik ve kışkırtma adeta bir seçim stratejisi olarak dayatılıyor. Bunun içindir ki hafta sonu yeniden bir araya gelecek altılı ittifakın bu oyunları bozacak mesajlarla seçim güvenliği ortak deklarasyonu açıklayıp millete güven vermesi çok önemli.
Esfender Korkmaz, 27 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde devleti dışlamanın maliyetini çekiyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Küreselleşme ile birlikte piyasa ekonomisine dayanan gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerle aynı şablonu uyguladı. Bu nedenle bu ülkelerde devlet dışlandı, piyasa spekülatif ve kırılgan bir yapı kazandı. Gerçekte ise devlet piyasa ekonomisindeki başarısızlıkları telafi eder, aksak rekabet şartlarını düzeltir, ülke kalkınmasında etkili olan eğitim, sağlık ve çevre gibi sosyal faydası yüksek olan hizmetleri yapar veya organize eder diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye 1933 sonrası devletçilik uygulaması ile birinci 5 yıllık sanayi planlaması yaptı ve sonradan özelleştirme kapsamında özelleştirilen kamu yatırımlarını o dönemde yaptı. Limanları ve demiryollarını devletleştirdi. 1963 planlı ödemede karma ekonomi uygulaması ile imalat sanayi gelişti. Pratikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayırımı, fert başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ayırt edilir. Ancak tek başına gayri safi yurt içi hasıla yeterli değildir. Söz gelimi Katar ve Suudi Arabistan'da petrol gelirleri nedeniyle fert başına gayri safi yurt içi hasıla yüksektir. Ama bu ülkeler kalkınmış ülkeler değildir. Bu nedenle kalkınma kriteri olarak sanayileşmeyi de eklemek gerekiyor. Günümüzde sosyal ve insani gelişme ve gelişmiş ülke kriteridir. Hatta eğitim ve sağlık düzeyini de içeren insani gelişme endeksi, bugünkü gelişmiş ülke kriterleri içinde ön plana geçmiştir. Sosyal ve insani gelişme, piyasa ekonomisini kısmen ilgilendirir, devlet müdahalesiyle gerçekleştirir. Bugünkü gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme ve gelişme şansları daha yüksektir. Zira teknolojik gelişme için asırlar geçmesi gerekmez. Örnekleri vardır. Global ekonomi içinde bilgi alışverişi daha kolaydır. Bu imkanlara karşılık bazı şartlar ağırlaşmıştır. Sanayileşme sürecinde köyden sanayiye ucuz emek transferi yolları kapalıdır. Özellikle 2018 sonrası mülkiyet haklarında sorun yaşanması, 2018 sonrası ekonomik istikrar sorunu için temel belirleyici oldu. Gerçekte kalkınma politikalarında bir şablon uygulamak doğru değildir. Zira her ülkenin içinde bulunduğu iktisadi konjonktür farklıdır. Öte yandan hangi ülke olursa olsun, devletin kurumsal olmadığı bir ülkenin kalkınma şansı yoktur. Toplumda ve siyasette yozlaşma, yolsuzluk ve popülizm kalkınmayı engeller.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas, 27 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Bu dik duruşun sonrası malum" başlıklı yazısına yer veriyor. Hükümet İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bu ülkelerin teröre olan desteklerinden dolayı veto edeceğini açıkladı. Batılı basın organlarında bu açıklama iç politikaya yönelik olarak değerlendirildi. Diğer NATO üyeleri başta Amerika olmak üzere bu iki ülkeyi NATO'ya alma adımları atarken Türkiye'nin bu veto kararının arkasında duramayacağı değerlendirildi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çok geçmedi. Önceki gün Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Önce Türkiye heyeti Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. Ardından beraber 5 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirildi. Türk heyetini temsil eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada şunları anlattı. Türkiye 70 yıldır ittifakın içerisinde önemli roller oynamıştır. Türkiye bu 70 yılda NATO içerisinde üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. PYG ve YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu açıkça ifade edilmektedir. Aynı şekilde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, 251 insanımızın şehadetine sebep olan bu örgüt olduğunun da altını çizdik. Beklentilerimiz oradaki örgütsel, finansal, propagandaya dönük somut adım atılması konularına odaklandı. İlgili kurumlarımızın hazırladıkları belgeleri muhataplarımızla paylaştık. İade konusunu da gündeme getirdik. Bugüne kadar iade taleplerimize olumlu bir cevap almadık. Bu endişelerimizi de muhataplarımızla paylaştık. Türkiye'ye uygulanan savunma sanayiye yönelik yaptırımların da kaldırılması gerektiğini ifade ettik. YPG-PYD'yi aklamak için bu raporların hasır altına edilmesinin bizim için kabul edilemez olduğunu belirttik. Türkiye'nin kaygıları somut adımlarla belirli bir takvim çerçevesinde karşılanmaması durumunda sürecin olumlu bir şekilde ilerleyemeyeceğini açıkça ifade ettik. Savunma sanayi yönelik yapılan yaptırımların kaldırılmasına yönelik olumlu bir tavır gördük. Bu önemli bir durum. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını doğru bulmuyoruz. Bu ancak ittifakı zayıflatır, düşmanlarımızı sevindirir. Bize Türkiye'nin güvenli endişelerini anladıklarını söylediler. Bundan sonra ne tür somut adım atacaklarını göreceğiz. Biz görüntüleriyle, belgeleriyle YPG'nin PKK'dan farklı bir terör örgütü olmadığını ifade ettik. Amerika böyle bir adım atıyor diye Avrupalıların da böyle adım atmalarının doğru olmadığını söyledik. İbrahim Kalın'ın açıklamaları böyle. Benim dikkatimi çeken hususlar şunlar. 70 yıldır NATO üyesiyiz. Bu zaman zarfında bir dediğini iki etmemişiz ama NATO ülkeleri bize yaptırım uyguluyor, bize savunma sistemi satmıyorlar, başka yerden aldık diye de düşman statüsünü alıyorlar. Bir NATO ülkesi olan biz PYD, YPG'ye terör diyoruz. Bir NATO üyesi olan hatta NATO'nun karar merci konumunda olan Amerika aynı PYD, YPG'ye stratejik ortağım diyor. Her yıl resmi bütçesinden para gönderiyor, tırlar dolusu silah yardımı yapıyor. Bizim terör örgütü dediğimiz FETÖ, Amerika için terör örgütü değil, elebaşını Pensilvanya'da ağırlamaya devam ediyor. Sayın Kalın da İsveç ve Finlandiya temsilcilerine diyor ki, Amerika böyle bir adım atıyor diye Avrupalıların da böyle adım atmalarının doğru olmadığını söyledik. Sonra bu Amerika'nın finans çevrelerinden, faiz lobilerinden borç para istemeye devam ediyoruz. Bu Amerika'ya stratejik müttefik diyoruz. Sizce İsveç ve Finlandiya Kalın'ın açıkladığı talepleri karşılar mı? NATO'nun başı Amerika ve diğer NATO üyeleri karşılamıyor ki onlar karşılasın. Karşılamazsa Türkiye Amerika'ya rağmen veto'da ısrarcı olabilir mi? Hükümetin 20 yıllık politikasına bakın, cevabı siz verin.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması.
Değerli dinleyiciler, bu programda 28 Mayıs 1964'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle Siyonist rejimle mücadele sürecinin şekillenmesine göz atacağız.
Birlikte dinleyelim.
Tarih takvimi Filistin topraklarının işgaline yönelik acı ve kara olaylarla doludur. Bazı günler bu toprakların kurtuluşu için Filistin halkının Siyonistlerle mücadelelerinde bir dönüm noktasıdır. Bu günlerden biri de 28 Mayıs 1964 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluş günüdür. 1960'lı yılların başlarına kadar Filistinli partiler ve gruplar birleşik ve düzenli bir örgütlenme ve organizasyondan yoksundu ve çoğu zaman birbirleriyle anlaşamıyorlardı. Bu nedenle bu örgütler Siyonist rejimle mücadelede gerekli verimliliğe sahip değillerdi.
Bu çatlak ve anlaşmazlık Siyonist rejime karşı mücadelenin ön saflarında Arap ülkeleriyle müzakere ve anlaşmaya varmalarında ciddi sorunlar yaratmıştı. O dönemde işgalci Siyonistlerle uzlaşma süreci henüz şekillenmemişti ve Arap ülkeleri Siyonist rejime karşı mücadelenin ön saflarında yer alıyordu. Arap Birliği'nin 15 Eylül 1963'teki 40. toplantısında Arap ülkeleri uluslararası ve bölgesel denklemlerde başarısız olma ve başta Batı Asya bölgesi olmak üzere bağımsız partiler ve grupların oluşması ve bu grupların onların çıkarlarına dayalı kullanılmasının önlenmesi korkusundan dolayı Arap devletlerinin resmi denetimi altında Filistin halkını temsil eden bir grubu oluşturmaya karar verdiler.
O yılın 19 Eylül'ünde Arap Birliği planı onaylandı ve bunun sonucu Ahmed el-Şükeyri Arap Birliği'nde Filistin'in temsilcisi oldu. 1963'te Kahire'deki ilk Arap Birliği zirvesinde Arap liderler Ahmed Şükeyri'ye Filistin halkını bağımsızlık kazanması için örgütlemenin en iyi yolunu bulması talimatını verdi. Ahmed Şükeyri Arap hükümetleriyle görüştükten ve Filistinli gruplarla istişare ettikten sonra Filistin ulusal tüzüğüne dayalı bir Filistin örgütünün kurulmasını önerdi. Daha sonra 28 Mayıs 2 Haziran 1964 tarihleri arasında Kudüs'te çeşitli Filistinli grupların ve Arap ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla Filistin Ulusal Konferansı düzenlendi. Bu toplantıda Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu ve Şükeyri bu örgütün yürütme komitesi başkanlık etmek üzere seçildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün iç organları Filistin'in politika oluşturma işleri ve iç ve dış politikanın uygulanması, toplumsal, halk, sanat ve hizmet işleri alanında faaliyet gösteren 3 ana bölüme ve birkaç alt kuruma sahiptir. Yürütme Konseyi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün teşkilat yapısının ilk ve en önemli unsurudur. Ahmed Şükeyri, 1964'te 15 üyeli Yürütme Konseyi'ni kurdu. Bu konsey, yürütme erki kadar Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en yüksek yürütme organıdır ve üyeleri Filistin Ulusal Meclisi tarafından seçilmekte ve başkanı bu üyeler arasından seçilmektedir.
Yürütme Komitesi Başkanı aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'ne de başkanlık eder. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başında sırasıyla Ahmed Şükeyri, Yahya Hamude, Yasir Arafat ve Mahmut Abbas vardı. Yürütme Konseyi Filistin halkını uluslararası forumlarda temsil etmekten, örgütü denetlemekten, yürütme düzenlemeleri ve talimatlarını yayımlamaktan ve maliye politikalarını uygulamaktan ve bütçe düzenlemekten sorumludur.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ikinci direği Filistin Ulusal Meclisi'dir. Ulusal Meclis, yasama erki kadar Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki en güçlü yasama organıdır. Bu meclis, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün makro politika ve planlarını belirler. Üyeleri, çeşitli Filistinli grup ve partilerin temsilcileri, sendika ve öğrencilerin temsilcileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü üye grupları tarafından seçilen bazı bağımsız kişilerdir. Filistin Ulusal Meclisi'nin her dönemi 3 yıl sürer ve her yıl yıllık bir toplantı yapar. Acil ve plan dışı toplantılar, yürütme konseyinin veya bu meclis üyelerinin 1/4'ünün talebi üzerine yapılır ve toplantı yeter sayısı meclis üyelerinin 1/3'ünün hazır bulunmasıdır.
Bu meclisin başkanı, başkan yardımcısı ve sekreteri temsilcilerin seçimi sonucu oluşur. Ulusal Meclis 1964 ve 2006 yılları arasında sadece 21 oturum yaptı ve bu özellikle 1993 yılındaki Oslo 1 anlaşmasından sonra yasal ve gözetim yetkilerinde bir düşüş olduğunu gösteriyor. Aslında bu meclis Filistin ulusal kararlarından kenara sürüklenmiştir. Nisan 1996 toplantısı da işgal altındaki topraklarda Siyonist rejim karşıtı ulusal tüzüğün maddelerin yürürlükten kaldırılması için Amerika ve İsrail'in baskısı altında yapıldı.
Merkez Konseyi 1973 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 3. direği olarak kuruldu. Bu konsey, Ulusal Meclis ile Yürütme Konseyi arasındaki bağı belirler ve nasıl uygulandığını denetler. Kuruluşunun başında 32 olan Merkez Konseyi üye sayısı 1990 yılında 108'e yükselmiştir. Filistin Kurtuluş Ordusu, Ceşet Tahrir El Filistin, Merkez Konseyi'nin denetimi altında faaliyet gösteren bir başka Filistin Kurtuluş Örgütü'nün teşkilatıdır. Bu ordunun kurulması planı 13 Ocak 1964'teki ilk Arap zirvesinde onaylandı ve Arap ülkeleri onu kurmak ve geliştirmek için 5,5 milyon dinar ayırdı.
Vecih Medeni'nin ordu başkomutanı olarak atanmasından sonra genel karargahı Arap ülkelerinde ikamet eden Filistinli subayların varlığıyla faaliyetlerine başladı. 1948 savaşından sonra Suriye ve Mısır ordularına katılan üst düzey Filistinli askerler Kurtuluş Ordusu'nu eğitmek üzere çağrıldı ve komşu Arap ülkeleri yavaş yavaş Filistin savaş birimlerinin kurulmasını kabul etti. Bu ordunun bağımsız bir lideri ve Suriye, Irak ve Mısır orduları gibi birimleri, rütbeleri ve hiyerarşileri vardır ve üyeleri Gazze Şeridi, Mısır, Suriye ve Irak'ta yaşayan Filistinlilerdir.
Başından beri Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 17 ana ve alt grubu vardı. İki ana grubu Yasir Arafat liderliğindeki Fetih Hareketi ve George Habash liderliğindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ydi. Bu ikisinin her biri daha sonra birkaç ayrı gruba ayrıldı. Tüm Filistinli grupların aktif katılımına rağmen Yasir Arafat liderliğindeki Fetih Hareketi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kontrolünü ele geçirdi. Şükeri'nin Filistin Kurtuluş Örgütü başkanlığı sırasında Siyonist rejimle nasıl mücadele edileceğine dair iki görüş vardı. İlk görüş, barışçıl yöntemlerin kullanılması, ikincisi ise sahte İsrail rejimine karşı devrimci eylemdi. Şükeri ve destekçileri başta Mısır olmak üzere bazı Arap hükümetlerinin tutumunu izleyerek Siyonist rejime karşı askeri ve gerilla faaliyetlerinin genişletilmesine karşıydı.
1967 savaşında Arap devletlerinin yenilmesinin ardından Şükeyri yandaşlarının Siyonist rejimle olan çatışmayı azaltmadaki tutumu Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki Şükeyri'yi izole etti ve Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğinde İsa Hamuda Şükeyri'nin yerine geçti. 1970'li ve 1980'li yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü'nde iniş çıkışlı gelişmeler oldu. 1973'te Siyonist rejimle 3. Arap Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler 1974'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin'in yasal ve meşru temsilcisi olarak tanıdı. Filistin Kurtuluş Örgütü başlangıçta İsrail, Mısır ve Amerika arasındaki Camp David Sözleşmesi'nin ciddi bir muhalifiydi.
Siyonist rejim işgal altındaki topraklarda Filistin Kurtuluş Örgütü üyesi gruplarda dahil olmak üzere Lübnan merkezli Filistinli direnişçi gruplarının faaliyetlerinin şiddetlenmesi sonrası Filistin direnişini yok etmek amacıyla 6 Haziran 1982'de Lübnan'a saldırdı. Bu saldırı Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Beyrut'tan kovulmasına ve üye gruplarının Arap ülkelerine dağılmasına yol açtı. Aralık 1987'deki birinci intifadadan sonra tüm Filistinli Kurtuluş Örgütü grupları iç anlaşmazlıklara son vererek onu desteklediler. İntifadanın genişletilmesi 1987'de İsrail'i Filistin Kurtuluş Örgütü ile müzakere etmeyi kabul etmeye zorladı.
Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1990'da Kuveyt'e saldırısında Saddam rejimine verdiği destek Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin mali desteğinin kesilmesine yol açtı. Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki uzlaşma akışı güçlendirildi. Ekim 1991'deki Madrid Konferansı İsrail'le uzlaşma sürecinin resmi başlangıcıydı. Son olarak Filistinli liderlerin uzlaşması ve İsrail'in taleplerine boyun eğmesi Gazze-Eriha planıyla yeni bir aşamaya girdi. Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail ve Amerika liderleri arasında Gazze ve Eriha uzlaşma anlaşmasının imzalanmasıyla Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı olarak Arafat 10 Eylül 1993'te İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin'e yazdığı bir mektupta İsrail'in varlığını resmen tanıdı. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Ramallah'ta Arafat'ın önderliğinde Filistin Özel Teşkilatı kuruldu.
Aksa intifadasının ardından sahte İsrail rejimi taahhütlerine rağmen Filistin Özel Teşkilatı'nın kontrolü altındaki bölgelere asker gönderdi. Arafat'ın Kasım 2004'te ölümüyle Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 4. başkanı ve Filistin Özel Teşkilatı'nın başkanı olarak seçildi. Ocak 2006'da yapılan parlamento seçimlerinde Hamas kesin bir zafer kazandı ve Mahmud Abbas ve uzlaşma sürecinin destekçisi ağır bir yenilgi aldı. Ancak Hamas ve Mahmud Abbas yanlısı hareket arasında derin bir anlaşmazlık meydana geldi ve Batı Şeria Mahmud Abbas'ın kontrolüne ve Gazze Şeridi Hamas'ın kontrolüne geçti. Aslında son 15 yılda işgal altındaki Filistin topraklarındaki iki uzlaşma yanlısı ve direniş yanlısı akım, uzlaşma akımının başarısız olduğunu ve Filistin'i ve Kudüs-ü Şerif'i kurtarmanın yolunun direnmek ve Siyonistlere karşı koymak olduğunu göstermiştir.
Değerli dinleyiciler, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması adlı programımızın sonuna geldik.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Selin Acar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Siyonist güçler insanlık tarihinin en büyük zulmünü icra ediyor. Çocukları sorguluyor, okulları, hastaneleri bombalıyor, evleri işgal ediyor ve tüm uluslararası hukuki kararları ayaklar altına alıp halkın mazuriyetini gündeme Tavşiyan aktivistleri engelliyor, gazetecileri katlediyor. Nitekim işgalci güçler 2. intifadanın başladığı 2000 tarihinden bu yana 55 gazeteciyi görevi başında katletti. Bu tavırlarından hiç vazgeçmedi. Gazeteciler bölgede yaşanan şiddetin ekranlara yansıyan görüntülerinden çok daha vahim olduğuna tanık oluyor ve bunu dünya kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlardı ki İsrail bu durumdan ciddi anlamda rahatsızlık duyuyordu. Evler işgal edilen ve kamplara kapatılan Filistinli halk zorbalara boyun eğmedi ve bulundukları alanda güçlenerek direnç gösterdi. Nitekim 2. intifadadan sonrası dönemde Cenin ve Batı Şeria İsrail'e karşı yürütülen mücadelenin merkezi haline gelmişti ki bu zorbaların çaresizliğini ortaya koyuyordu. Topraklara işgal edilen, kampları kapatılarak ve seslere kısılmaya çalışılan Filistinli halk saatlerini zafere kurdular ve zulmün bileğini kırarak etkin bir güç haline geldiler. Dünyanın en gelişmiş savaş araçlarıyla koşullanan katiller çare olarak Cenin'i abluka altına aldılar ve 2002 yılında yoğun bir saldırı başlatıldı. Bu meskur saldırıda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Kamplara kapatılanların evleri yıkıldı ve şiddetin dozu artırılarak halka gözdağı verilmeye çalışıldı. Fakat Filistinli halk kanlarının son damlasına kadar direneceklerine ve işgalci çeteleri yurtlarından çıkaracaklarına dair aitleştiler ve umutlarını hiç kaybetmediler.
Selin Hanım çok güzel bir konuya değinmiştir. Bir kadın evet. olarak evet. izin verirseniz ben mektubunun devamını okuyayım da
buyurun.
Sonra hakkında konuşuruz. Selin Hanım şöyle devam ediyor. 51 yaşında bir kadın toprakları işgal edilen Filistin halkının mağduriyetini dünyaya duyurabilmek için çağın en gelişmiş savaş araçları ile koşullanmış katillerin önünde duruyor. Üzerinde kendisini koruyabileceği hiçbir şey yok. Vicdanını yoldaş ediniyor ve Filistin halkının yanında yer alıyor. Her zerresi şehit kanı kokan Filistin'in özgür çocuğu Şirin Abu Akile ve bölgede yaşayan dramın ekranlara yansıyandan çok daha vahim olduğunu biliyor. Şirin Abu Akile cesareti, kararlılığı ve halka yakınlığı ile tanınıyordu ve bu yönüyle Arap dünyasında referans olarak görülen bir gazeteciydi. Kamplara yapılan saldırıların yakın tanığıydı ve Cenin'de yaşanan şiddeti belgelemek için çıktığı yolda koşulların hedefi oldu. Hepimizin kalbinde özel bir yer edinen Şirin, kamplara yapılan saldırıları ve Filistinli halkın maruz kaldığı zulmü dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Siyonist güçlerin Cenin kampına yaptığı ağır saldırıları dünya kamuoyuna duyurmak için görevinin başına geçtiğinde ise ölümün yakınında olduğunu hissediyordu ve başından vurularak katledildi. Mazlum Filistin halkının sesi olan Şirin Abu Akile giderken sesini bütün dünyaya duyurdu ve onu ebedi yolculuğuna uğurlamak için binlerce kişinin akın etti. Ancak Siyonist güçler cenaze merasimine müdahale ettiler ve olayın küllenmesini istediler. Fakat Rabbimiz adaletin safında yer alan ve ezilenlerin sesleri olmaya çalışan bir kadının sesini bütün dünyaya duyurarak çağın en gelişmiş silahlarına sahip olan zorbaları çaresizliğe itti. Güzel bir mektuptu Selin Hanım'ın değindiği konu. Geçen hafta veya iki hafta önceydi böyle bir olay yaşandı.
Evet.
Şirin Abu Akile üzerinde basın yeleği olduğu halde hiçbir uyarı ateşi yapılmadan kendisine saldırı düzenlendi ve sesinin kestirildiği zannedildi. Halbuki ölümüyle bütün dünyaya evet. ses getirdi.
Yani bugün artık dün gibi değil artık. Sosyal medya var, kameralar, dünyanın göz önünde sen bu kadar... kıyasıya artık cinayet işleyemezsin. İşlersin ama unutturamazsın. Hafızalara kazanıyor bunlar.
Evet.
Ve bir gün bu dökülen kanlar içerisinde boğulacaktır bu rejim. Sadece Şirin Abu Akile değil.
O bir
onlarca,
örnek.
Onlarca muhabir, gazeteci bu şekilde katledilmiştir.
Tabii ki.
Ama artık dünya açıkça şimdi sözde insan hakları havariliği yapan batılı ülkeler kendilerine bağlı medyalar sustursalardı ama özgür medyalar bunu haberleştiriyor. Dünya kamuoyuna gösteriyor. Bunlar unutturulamazdır.
Evet.
Selin Acar'a bu mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki mektuba geçiyoruz. Sezen Burak şu satırları bizimle paylaşıyor. Bilim ve teknolojik alandaki gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Artık bilgi parmaklarımızın ucunda. İnsan elinin yerine geçen dijital araçlar hayatın her alanına hakim oluyor. Ancak ne var ki belli bir azınlık yaşamsal kaynakları kontrol altında tutarken dünya nüfusunun büyük bir bölümü halen yoksulluk ve sefalet içinde yaşıyor. Kapitalist sistem köleleştirdiği bireylere materyalist bir bakış açısı sunuyor ve onların yoksullukla ilgili algılarını etkiliyor. Sistem insanı sahip olduğu ekonomik variyet üzerinden değerlendiriyor ve yoksullaştırdığı kişileri zayıf, başarısız ve acınası kişiler olarak görüyor. Bu durum kaynakları sömürülen ve açlığa maruz bırakılan bireylerin kendilik algılarını olumsuz yönde etkiliyor ve güvensizliğe itiyor. Hayatlarını yardımlarla sürdüren kişiler sistemin kendilerine atfettiği bu negatif sıfatın farkındalar ve ne yazık ki buna kendiler de inanmış durumdalar. Kapitalist sistemin havasından suyundan etkilenen kişi ya da kuruluşlar ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürürken donuk ve mesafeli bir yaklaşım sergiliyor ve onları zayıf, akılsız ve başarısız kişiler olarak damgalıyorlar. Hayatlarını yoksulluk içinde geçiren bireyler ise damgalandıklarının farkındalar ve kendilerine ekonomik destek sağlayan kişi ya da kurumların bu yaklaşımından rahatsızlık duyuyor ve kendilerini değersiz hissediyorlar. Yapılan yardımları kabul ediyorlar ancak dışlayıcı tavırlar karşısında onurları kırılıyor, duyguları örseleniyor ve güven duygularını kaybediyorlar.
Sezen Hanım'ın mektubu evet. Uzun biraz galiba.
Uzun ama aynı zamanda çok evet. İnce bir noktaya evet, işaret tabii. Ediyor. İsterseniz siz devam edin.
Evet, Sezen Hanım şöyle devam ediyor. Yüce dinimiz yardımlaşma faaliyetlerinin kardeşlik ekseninde sürdürülmesini ve yapılan yardımın başa kakılmamasını, gizli tutulmasını öngörür ve buna ihtimam gösterilmesini ister. Fakat seküler kültüre entegre olan Müslümanlar bu hassasiyetlerini kaybettiler ve ihtiyaç sahiplerine kapitalist sistemin penceresinden bakmaya ve bu kişilerle ilişkilerinde ezici, küçümseyici bir yaklaşım sergilemeye başladılar. Rabbimiz inanma ve değer üretme potansiyelini bütün insanlara bahşetmiştir. Fakat mülkün bir sınav aracı olduğunu açıklamış ve bunu dilediği kişilere vermiştir. Ancak zekat, sadaka ve hasenatı insana bir sorumluluk olarak yükleyerek mülkün doğal yollardan paylaşılmasını öngörmüştür. Dinimiz veren el ile alan eli kardeşlik ekseninde birleştiriyor ve dayanışma ruhunu güçlendirerek mülkün kibre dönüşmesini engelliyor.
Evet, İslam'ın yardımıyla bir de kapitalist sistemin insanlara yardım meselesi.
Evet, Sezen Hanım'ın mektubunu
ince bir noktaya işaret ediyor.
Daha çok fazla değerlendirmek istiyorduk kendisi. Ama galiba biraz zamanımız eksik. Bir de bir telefon mesajımız var galiba. Dinleyicimizin kendi sesinden telefon mesajını dinliyorsunuz.
Merhabalar. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda özellikle bölge ülkelerin durumu hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Ermenistan ile Azerbaycan'ın diplomasi yoluyla sorunlarını çözmelerini istiyoruz. Türkiye olarak her zaman bölgenin barışa ve huzura kavuşması yönünde adım atmasını temenni ediyoruz. İyi yayınlar, hoşça kalın.
Dinleyicimize teşekkür ediyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Niran Yener isimli dinleyicimiz şöyle yazıyor. NATO'ya üye olmakla söz konusu ittifak içinde, dayanışma içinde olacaklarını kabul eden ülkelerin başında Amerika geliyor olmakla birlikte sadece bölgemizde değil dünya üzerindeki terör örgütlerinin hemen hepsinin arkasında ya da yanlarında Amerika bulunuyor. Söz gelimi 1980'li yılların başında araziye inen PKK terör örgütüne hep Amerika'nın destek verdiğinin bilinmeyen bir yanı yoktur. Evet, çok güzel bir mektuptu Niran Hanım ama maalesef programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Niran Yener'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresine kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Ali Başaran, Serenda ve Murat Eren isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kal.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran hükümet heyeti Abadan kazasında hayatını kaybedenlerin anısına yaslı aileleri taziyelerini sunarken, aileleri ve başta Abadan şehri olmak üzere Huzestan eyaleti halkına taziyelerini bildirmenin yanı sıra bugün tüm ülkede genel yas ilan etti. Tacikistan Cumhurbaşkanı bugün siyasi ve iktisadi bir heyet başkanlığında İran'a gelecek. İran Dışişleri Bakanı, İran ve Tacikistan'ın birçok tarihi, medeniyet, kültürel ve dil gibi ortak noktası olduğunu ve bu devasa kapasite ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinin mümkün olacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yunanistan ile ilişkileri üçüncü bir tarafın emriyle korsanlık gibi bir konunun gündeme getirilmesiyle ve derin hesaplarla bozulmamalıdır dedi. İran, diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata karşı olduğunu belirtti. Halep'te Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi. Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika askeri üssüne çok sayıda patlama meydana geldi. İran Çevre Kurumu Başkanı Bağdat'a gitti. İran'da Venezuela'ya ilk korona aşı partisi ihraç edildi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, cumartesi gecesi direnişin Siyonist bayrak yürüyüşüne karşı koymak için birçok seçeneği olduğunu söyledi. Siyonist bayrak yürüyüşünün arifesinde Hamas'tan füze testi geldi. Türkiye'de akaryakıta zam yağmuru yağdı. Benzinin litresi 25 lirayı geçti. Ukrayna'daki Amerika Biyolojik Laboratuvarları belgeleri Güvenlik Konseyi'nin masasına taşındı ve FAO, Ukrayna'daki savaş milyonları açlığa sürüklüyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik.